Hepinize yeniden merhaba. Tarih FM'e hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 1800'lü yıllardan itibaren Uzak Doğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkan bir devletten, Japonya'dan bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Japonya'nın batıya açılması ABD tarafından sağlanıyor. Özellikle 1854 tarihinden itibaren. ABD'nin ısrarlı baskılarına baş eğen Japonya kapılarını Amerika'ya açıyor. Ve kısa sürede batı tekniğini alarak 40 yılın sonunda sömürgeci bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 1854 tarihini söylüyorum. Çünkü batıya öğrenci göndermeler bu tarihte başlıyor ve her alanda batı teknolojisini bu dönemden sonra almaya başlıyor. İmparator Mutsuhito'nun kabul ettiği Meiji Restorasyonu adı verilen, yani Aydın Hükümet adı verilen ülke hızlı bir kalkınmaya girişiyor. 1867 yılından itibaren. Aydın Hükümet, yani Meiji Restorasyonu ismini verdikleri bu yapılanmada öncelikle feodalite yıkılıyor. Yani Japonya içerisindeki küçük küçük devlet parçaları yıkılıyor. Tek bir devlet haline gelinmeye çalışılıyor. Batı tarzı bir hükümet kurulmaya çalışılıyor. O dönemde başlangıçta başkent Kyoto'ydu. Başkent Kyoto değiştiriliyor. Başkent Tokyo'ya taşınıyor. Ülkenin bütün hukuk sistemi yenileniyor ve Rusya, yani Almanya modelinde bir anayasa yapılıyor. 1871 tarihine gelindiğinde ülkede ilk gazetenin çıkartıldığını görüyoruz. Eğitim modernleştiriliyor. Yabancı öğretmenler ülkeye getiriliyor. Eğitimin yapılandırılmasıyla beraber okuma yazma oranı oldukça artıyor. Ve 1872 tarihine gelindiğinde ilk öğretim zorunlu hale geliyor. Bakın, dikkat ettiyseniz hemen hemen her şeyi düzenlemeye çalışıyor. Yenileştirmeye çalışıyor. Avrupa ile uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar. Sonrasında Gregorian takvim kabul ediliyor. Bankacılık sistemi Avrupa'ya uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanında İngiltere örnek alınarak bir donanma kuruluyor. Ordunun modernizasyonu için Prusya'dan uzmanlar getiriliyor. Daha önce bahsetmiştim. Avrupa'ya eğitimlerini sağlasınlar, ülkeye geri dönsünler ve eğitim oranı yükselsin, ülkeyi geliştirsinler diye Avrupa'ya yüzlerce, binlerce öğrenci gönderiliyor. Bunların dışında özellikle demir yoluna, telgraf hatlarına önem veriliyor. Tam anlamıyla sanayileşmenin sağlanmaya çalışıldığını, hatta sağlandığını söyleyebiliriz bu dönemde. Ve 1894 tarihine gelindiğinde kapitülasyonlar kaldırılıyor. Japonya ülke içerisinde kalkınmasını sağlarken zengin kaynakları ile Asya'ya yayılma kapısı olarak görüyor. Nereyi görüyor? Kore'yi görüyor. ...1870 tarihinden itibaren Kore'ye yönünü çeviriyor. Japonya'nın Kore'ye yönünü çevirmesi Çin'in dikkatini çekecek ve 1894'te Çin ile Japonya arasında bir savaş başlayacak. Ama Japonya'nın muazzam gücü sayesinde bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Japonya büyük kazanımlar alıyor. Yani Japonya artık büyük bir kuvvet olarak Uzak Doğu'da yerini alıyor ve sömürgeci devlet olarak hareket etmeye başlıyor. Bu gelişmelerden sonra Asya bölgesinde sarı ırk milliyetçi ortaya çıkacak ve sömürgecilerin ülkelerinden kovulması düşüncesi gün geçtikçe artmaya başlayacak. Neyse, sonrasında 1894-1895 arasında Mançurya yüzünden Çin'de olaylar çıkınca Japonya ile Rusya arasında bir savaş çıkıyor. Bakın, Japonya artık o kadar büyük bir devlet haline gelmiş ki Çin'le savaşmayı göze alıyor ve yeniyor. Rusya ile savaşabiliyor. Japonya'nın Uzak Doğu'daki bu büyük başarısı sayesinde Çin'de de hareketlenmeler olacak. Çinli aydınlar Japonya'nın örnek alınmasını istiyorlar. Çin İmparatoru da bazı reformlar yapmak zorunda kalıyor ama bu durum Çin'deki bazı muhafazakar kesimi tepki göstermesine sebep olacak. Hatta yenilik karşıtları kısa zamanda yabancı düşmanlığına başlıyorlar ve bunlar Boxer örgütü adı altında birleşerek isyan ediyorlar 1900 tarihinde. Sonuçta Boxer hareketi Avrupa'nın dikkatini çekince Avrupa devletlerinin ordularının müdahalesiyle Boxer hareketi sona eriyor. Artık sömürgeci bir devlet olan Japonya'nın askeri güce dayalı yayılma politikasına pozitif politika ismi verilmiş. Son olarak da ileriki podcastlerimde ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Japonya'nın ada devleti olmaktan çıkarak artık Asya'da, hatta Çin üzerinde sömürgeci olarak genişleme politikasına da ortak refah alanı deniyor. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Japonya'nın 1800'lerden itibaren bir dünya devleti olma yolundaki hikayesini kısaca anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.